Ayrım 23. 2 dakika kuralı. Robert Grace. Sayfa 260. 36. kısım. Mayan Grill, Fairfax yakınlarındaki Sunset'te yalnızca kahvaltı ve öğle yemeği servisi yapan ufak bir lokantaydı. İşleri iyiydi. İnsanlar kaldırımda bekliyorlardı ve dışarıdaki masalar krep ve omlet yiyen iyi görünümlü genç insanlarla doluydu. Holman gördüğü anda mekandan ve dışarıdaki insanlardan nefret etti. Eskiden bu konuyu pek düşünmezdi ama o insanları görmek içini nefretle doldurmuştu. Mayan Grill'e gelirlerken Holman ağzını açmamıştı. Alison Witt hakkında bilgi veren Pollard'ı dinler gibi yapmış ama yolun büyük bir bölümünde Richie'yi düşünmüştü. Suç eğiliminin bir zamanlar Donna'nın korktuğu gibi miras olarak alındığını mı yoksa berbat bir ev yaşamının mı kişileri suça ittiğini merak ediyordu. Her iki durumda da sorumluluk Holman'a yükleniyordu. Kalabalığın arasından geçerek lokantaya giren Pollard'ın peşinden giderken bunları düşünmek yüzünün asılmasına neden olmuştu. İçerisi de kalabalıktı. Holman ve Pollard oturmayı bekleyen bir insan duvarıyla karşılaşmışlardı. Pollard kalabalığın yanından geçerken etrafını görmekte zorlanıyordu. Ama oradaki herkesten uzun olan Holman iyi görebiliyordu. Erkeklerin çoğu bol pantolon ve tişört, kızların çoğu da kıçlarının üst kısmındaki dövmeleri ve göbeklerini açıkta bırakan tişörtler giymişlerdi. Tabakların çoğu dolu olduğu için herkes yemekten çok konuşmakla ilgileniyormuş gibiydi. Holman bu insanların çoğunun işsiz olduklarına ya da eğlence sanayiinde çalıştıklarına veya her ikisi olduklarına karar verdi. Holman ve Chee çalınacak araba bulmak için bu tür mekanların otoparklarında dolaşırlardı. Pollard polisler garsonlardan birinin Marky Colin adındaki kızın Witt'e yakın olduğunu öğrenmiş. Göreceğimiz kişi o dedi. Ya burada değilse? Emin olmak için telefon ettim. Onu konuşturmalıyız. Yoğun oldukları için pek kolay olmayacak. Pollard Holman'a beklemesini söyledi ve elindeki listeyle bekleyen müşterileri karşılayan görevlinin yanına gitti. Holman konuştuklarını ve müdüre benzeyen birinin onlara katıldığını gördü. Müdür arkadaki masalardan birini temizleyen komiye yardım eden garson kızı işaret edip başını salladı. Oturmayı bekleyen 20 kişi var. Eleman az ve müdür kızın ara vermesine izin vermiyor. Bizimle konuşabilmesi için biraz beklememiz gerekecek. Bir yere gidip kahve içmek ve kızın işten çıkış saatinde buraya dönmek ister misin? Holman ne beklemek istiyordu ne de başka bir yere gitmek. Ismarladıkları yemekleri yemeyen ve en son seçmelerinden konuşmaktan başka yapacak, daha iyi işleri olmayan bir yığın Hollywood yıldız adayının etrafında oyalanmak zorundaydı. Zaten berbat olan ruh hali iyice kötüleşti. Adamın gösterdiği arkadaki şu kız mı? Evet, Marky Colin. Gel. Holman kalabalığı omuzlayarak hostesin yanından masaya gitti. Komi masayı temizlemişti ve temiz kuverleri koyuyordu. Holman bir sandalye çekti ve oturdu ama Pollard duraladı. Hostes oturmaları için iki adama seslenirken Holman'ın masaya oturduğunu gördüğü için gözünü dikmiş Holman'a bakıyordu. Pollard bunu yapamayız, bizi buradan attıracaksın dedi. Holman başka bir yolu olmadığını düşündü. Sorun olmayacak. Onların işbirliğine ihtiyacımız var. Bana güven, onlar aktör. Marky Colin Holman'ı arkasındaki masaya servis yapıyordu. O da diğer garsonlar ve komiler gibi sıkıntılı ve bunalmış görünüyordu. Holman desteği masanın altında gizleyerek Chee'nin parasından $100'lık bir banknot çekti. Geriye eğilerek Marky'nin kalçasına dokundu. ''Bir dakika içinde geleceğim efendim.'' ''Şuna bak Marky.'' Marky adının söylendiğini duyunca etrafına bakındı ve Holman ona katlanmış $100'lık banknotu gösterdi. Anlayıp anlamadığını görebilmek için kızın bakışlarını izledi ve parayı önlüğüne sıkıştırdı. Hostese arkadaşın olduğumu ve bizi bu masaya senin oturttuğunu söyle. Hostes müdüre işaret etmişti ve şimdi arkalarında iki adamla masaya yaklaşıyorlardı. Holman Marky'nin onları engellemesini seyretti ama bir yandan da kalkıp masayı isteyen adamların yüzüne birer yumruk atmak istiyordu. Holman onları Sunset Bulvarı'na kadar pataklamak istiyordu. Pollard koluna dokundu. ''Kes şunu, onlara böyle bakmaktan vazgeç. Tanrım bu düşmanlık da neyin nesi?'' ''Neden bahsettiğini anlamıyorum.'' ''Kahrolası masa için onlarla kavga etmek mi istiyorsun?'' Artık hapishane avlusunda değilsin Holman. Bu kızla konuşmalıyız. Holman Pollard'ın haklı olduğunu fark etti. Onlara hapishane bakışlarıyla bakıyordu. Etraflarındaki masalara baktı. Lokantadaki gençlerin çoğu Richie'nin yaşlarındaydı. Holman öfkesinin sebebinin bu olduğunu anladı. Onlar krep yiyorlardı. Richie mezardaydı. Haklısın, özür dilerim. Rahat ol biraz. Marky müdürle işleri yoluna koyduktan sonra yüzünde gülümseme ve elinde iki menüyle geldi. Bu harikaydı efendim. Size daha önce servis yapmış mıydım? Hayır, bunun servisle ilgisi yok. Sana Alison Witt hakkında bazı sorular sormalıyız. Anladığımız kadarıyla arkadaşmışsınız. Holman Alison'ın adını telaffuz ettiğinde Marky'nin tavrında hiçbir değişiklik olmadı. Omuz silikli ve sipariş alacakmış gibi not defteri hazır bekledi. Şey, evet biraz, burada arkadaşlık ediyorduk. Dinleyin, şu an pek uygun değil. Bütün bu masalarla ilgilenmeliyim.
$100 çok sayıda bahşişe bedeldir tatlım.
Marky yine omuz silikli ve ağırlığını bir ayağından diğerine verdi. Polisler zaten benimle konuştular. Buradaki herkesle konuştular. Başka ne anlatabileceğimi bilmiyorum.
Pollard, öldürülmesinden çok erkek arkadaşı hakkında bazı şeyler öğrenmek istiyoruz. Alison'ın fahişelik yaptığını biliyor muydun?
Marky sinirli bir tavırla kıkırdadı ve sesini alçaltmadan önce onları dinleyen olup olmadığını görmek için etrafına bakındı.
Şey, evet tabii, polisler bunu herkese söylediler. Bize o konuda soru sormuşlardı.
Kayıtlar Alison'ın bir yıl önce iki kere tutuklandığını gösteriyor. Ama daha sonra tutuklanmamış. Hala çalışıyor muydu?
Oh evet, o kız çılgındı, hayatla alay ediyordu. Harika hikayeleri vardı.
Holman öfkeden deliye dönen ve onlara bakan müdürden gözünü ayırmıyordu. Marky çalışmak yerine sohbet ettiği için bir süre sonra yanlarına geleceğinden oldukça emindi.
Holman, anlat bize Marky. Müdürünün çıldırmaması için birkaç sipariş al ve hikayeler için buraya gel. Bu arada biz de menüye bakarız.
Marky uzaklaştığında Pollard Holman'a doğru eğildi.
O kıza $100 mı verdin?
Ne olmuş verdimse?
Senin de tartışmaya çalışmıyorum Holman.
Evet, bir yüzlük.
Tanrım, belki de senden para almayı kabul etmeliydim.
Çiğnin parası, kirlenmek istemezsin.
Pollard ters ters Holman'a baktı. Holman utanç duygusunun bedenini sarstığını hissetti ve başka tarafa baktı. Korkunç bir ruh halindeydi ve kendisini kontrol etmek zorundaydı. Menüye baktı.
Bir şey yemek ister misin? Burada olduğumuza göre bir şeyler yiyebiliriz.
Siktir git!
Marky dönene kadar Holman menüye baktı. Marky bir dakika oyalanabileceğini söyledi ve Pollard Holman sanki dangalaklık etmemiş gibi konuya döndü.
Sana müşterilerinden bahsetmiş miydi? Müşterileriyle ilgili komik hikayeleri vardı. Bazıları ünlü kişilerdi.
4 veya 5 ay önce birlikte olduğu adamı öğrenmek istiyoruz. Erkek arkadaşı da olabilir ama daha çok müşterisi gibi. Adamın garip bir ismi varmış. Anton Marchenko, Ukraynalı bir herif.
Marky adı hemen tanıyarak gülümsedi.
O korsandı. Martin, Marco, Mar bir şey.
Marchenko.
Holman nasıl korsandı dedi.
Marky'nin gülümsemesi şimdi kıkırdamaya dönüşmüştü.
Sebebi onun şeyiydi. Ali onun saldırgan bir korsanmış gibi davranmadıkça gelemediğini anlatmıştı. Bilirsiniz. Yohoho biraz rom. Nasıl macera yaşadığı ve gömülü hazinesi.
Holman Pollard'a baktı ve onun ağzının kenarının kıvrıldığını fark etti. Önemli bir şey öğrenmişlerdi.
Holman tekrar Marky'ye baktı ve en dostça gülümsemesini fırlattı.
Yok canım, Ellie'ye gömülü hazinesi olduğunu mu söylemiş? Bir yığın aptalca şey anlatmış. Ellie'yi Hollywood sahine götürürmüş, orada yapmak zorundaymış. Onu asla evine veya motele götürmez, arabada da yapmazmış. Rahat konuşmak ve krallığına tepeden bakabilmek için Hollywood sahine çıkmak zorundaymış.
Marky yine kıkırdadı ama Holman bir sorun olduğunu anladı.
Ellie sana sahine gittiklerini mi söylemişti dedi.
Evet, 4 ya da 5 kere.
Sahine gidemezsin, tellerle çevrilidir ve güvenlik kameraları tarafından izlenir.
Marky şaşırmışa benziyordu ama onun için önemi yokmuş gibi omuz silkti.
Bana öyle söylemişti. Yukarı tırmanmaya mecbur olduğu için bunun eziyet olduğunu anlatmıştı. Ama adam zenginmiş. Sadece şey için, oral seks için $1000 ödüyormuş.
Ellie $1000 için oraya bütün gün tırmanacağını söylemişti. Yakındaki masalardan birinden el salladıklarında Marky, Pollard ve Holman'ı yine yalnız bırakmıştı. Holman, Ellie'nin Hollywood sahne tırmanma hikayesine kuşkuyla bakıyordu.
Ben oraya çıkmıştım. Yaklaşabilirsin ama yazının yanına gidemezsin. Yukarıda her yerde video kameralar var. Hatta hareket dedektörleri bile var.
Dur bir dakika Holman, bu mantıklı. Marchenko ve Parsons Beechwood Canyon'da yaşıyorlardı. Yazı da hemen onların yaşadıkları tepenin üstünde. Belki de parayı oraya saklamışlardır.
16 milyon doları o yazının hiçbir yerine gömemezsin. 16 milyon çok büyük yer kaplar.
Oraya gittiğimizi anlarız, gidip bakmalıyız.
Holman'ın hala pek çok şüphesi vardı ama Marky döndüğünde Pollard sorunlarına kaldığı yerden devam etti.
Neredeyse bitti Marky, bir dakika sonra seni rahat bırakacağız.
Holman, dediğim gibi 100 dolar pek çok bahşişe bedel dedi. Ali her defasında sahine gitmelerinin nedenini biliyor muydu?
Bilmiyorum, adam oraya gitmekten hoşlanıyormuş.
Pekala, bazı konuşmalardan söz etmiştin, adam nasıl konuşuyormuş?
Marky yüzünü buruşturarak düşündü.
Gerçek konuşma değil, daha çok konuşur gibi yapıyormuş. Korsanmış ve onu kaçırmış gibi, onu çalınmış hazinesinin üzerinde becereceği gibi. Ellie de bu kendisini gerçekten tahrik edermiş gibi davranmak zorundaymış. Sanki o sert altın paraların üzerinde becerilmek son derece tahrik ediciymiş gibi.
Pollard ona cesaret vermek için başını salladı. Paranın üzerinde yapmak tahrik ediciymiş gibi.
Sanırım.
Pollard tekrar Holman'a baktı ve bu defa Holman omuz silkti. Paraların üzerinde düzüşmek Marchenko'nun fantezisi olabilirdi. Ama Holman'ın aklı 16 milyon doları bu kadar göz önünde olan bir yere gömmeyi almıyordu. Sonra Richie ve Fowler'ın eve pislik içinde dönmüş olduklarını hatırladı.
Holman, polisler buraya geldiklerinde onlara Marchenko'dan bahsetmiş miydin dedi.
Marky şaşırmıştı.
Etmedi miydim? Çok uzun zaman önceydi.
Hayır, sadece sorup sormadıklarını merak ettim.
Holman gitmeye hazırdı ama Pollard ona bakmıyordu.
Pollard, tamam bir soru daha. Ellie'nin bu adamla nasıl bağlantı kurduğunu biliyor musun dedi. Hayır, ı-ı.
Pezevengi var mıydı yoksa eve mi çağrılırdı?
Marky yine yüzünü buruşturdu.
Onunla ilgilenen biri vardı ama pezevenk falan değildi.
Holman, onunla ilgilenen derken ne kastediyorsun?
Kulağa biraz aptalca geliyor. Ellie hiç kimseye anlatmamamı söylemişti.
Ellie öldü. Kısıtlayıcı kurallar iptal oldu.
Marky etrafındaki masalara baktı ve sesini alçalttı.
Şey tamam, Ellie polisler için çalışıyordu. Başının derde girmesinden korkmadığını, çünkü o arkadaşının her şeyi yoluna koyacağını söylüyordu. Hatta müşterilerini bildirmesi için para bile alıyordu.
Bu defa Holman Pollard'a baktı. Pollard'ın yüzü bembeyaz olmuştu.
Alice'ın para karşılığı muhbirlik mi yapıyordu?
Marky rahatsız bir tavırla sırıttı ve omuzlarını silkti.
Zengin falan olduğu yoktu. Rakam konusunda esnek olduklarını söylemişti. Ellie her para isteğinde adam bunu onaylatıyordu.
Holman kimin için çalıştığını sana söylemiş miydi dedi.
Hı.
Holman yine Pollard'a baktı ama Pollard'ın rengi hala beyazdı. Holman onun koluna dokundu.
Başka bir şey?
Pollard başını salladı. Holman bir yüzük daha çıkardı ve çaktırmadan Marky'nin eline sıkıştırdı.
37. Kısım
1932 yılında bunalıma giren aktris Peg Ann Whistle, H harfinin tepesinden atlayarak yaşamına son vermişti. Harfler 15 metre uzunluğundaydı ve o zamanlarda Hollywood Sign, Hollywood Hills'teki Mount Lee'nin doruğunda yaklaşık 140 metreye yayılıyordu. Yıllarca ihmal edildikten sonra Hollywood Sign 70'li yılların sonlarında yeniden inşa edilmişti. Ancak vandallar ve serserilerin zarar vermeleriyle alan halka kapatılmış, tellerle çevrilmiş, kapalı devre video kameralar, kızılötesi ışıklar ve hareket dedektörleri yerleştirilmişti. Sanki Fort Knox'u koruyorlardı ama Holman Pollard'ı Beechwood Canyon'a götürürken bu güvenlik önlemlerinden hiç etkilenmemişti.
Holman çocukluğundan beri Hollywood sahne tırmanıyordu.
Pollard endişeli görünüyordu.
Oraya nasıl gideceğimizi biliyor musun?
Evet, neredeyse geldik.
Griffith Park'tan gideceğimizi sanıyordun.
Bu yol daha iyidir. Bildiğim dar sokağı arıyoruz.
Holman hala bir şey bulacaklarından emin değildi ama bakmak zorunda olduklarını biliyordu. Öğrendikleri her yeni şey onları polise götürüyordu ve şimdi bir polisin de Allison Witt'le bağlantısı olduğunu öğrenmişlerdi. Eğer Witt irtibat memuruna Anton Marchenko'dan bahsettiyse polisler Hollywood Sign'dan haberdar olabilirlerdi. Hollywood Sign'la Marchenko'nun fantezilerini birleştirmek onlara bölgeyi aramaları için ilham vermiş olabilirdi. Richie bu arama işinin bir parçası olabilirdi. Holman, Allison Witt'in Marchenko'yu haberlerde görüp görmediğini merak etti. Büyük bir ihtimalle görmüştü. Muhtemelen korsanının bir banka soyguncusu olduğunu anlamış ve bildiklerini polisine anlatmayı teklif etmişti. Bu da büyük bir olasılıkla ölümüne neden olmuştu.
Pollard, bu kanyonlar boktan. Sinyal alamıyorum dedi.
Dönmek mi istiyorsun?
Hayır, dönmek istemiyorum. Bu kızın gerçekten muhbir olup olmadığını kontrol etmek istiyordum dedi.
Muhbir yardım hatları falan mı var?
Komik olmaya çalışma Holman, lütfen.
Konutların yer aldığı dar ve dönemeçli sokaklardan geçerek Beechwood Canyon'a çıktılar. Hollywood Sign tepede yükseliyor, bazen evlerin ve ağaçların arasından görülebiliyor, bazen de dağ görülmesini engelliyordu. Zirveye vardıklarında Holman Pollard'a dönmesine söyledi.
Yavaşla tepeye geliyoruz, şu evlerin önünde park edebilirsin.
Pollard arabayı kenara çekti ve arabadan indiler. Sokak birdenbire bir kapıyı da son buluyordu, kapı kilitliydi ve üzerinde halka kapalıdır yazılı büyük bir tabela asılmıştı.
Pollard tabelayı okurken kararsız görünüyordu.
Kestirmen burası mı? Burası kapalı.
Burası servis yolu. Bu yolu izleyerek yazının arkasına ulaşabiliriz. Böylece Griffith Park'tan gidilen yola oranla yol birkaç kilometre kısalır. Ben buraya çocukluğumdan beri gelirim.
Pollard parmağıyla kapalı yazan tabelaya vurdu.
Sen kurallara hiç uyar mısın?
Hayır, pek uymam.
Tanrım.
Pollard kapının yanından içeri girdi. Holman da arkasından gitti ve yolu tırmanmaya başladılar. Yol Holman'ın hatırladığından daha dikti. Holman eskiye oranla daha yaşlıydı ve form durumu berbattı. Servis yolu asfalt bir yolla birleşiyordu ve asfalt yol tepenin arkasına doğru kıvrılırken iyice dikleşiyordu. Hollywood Sign kaybolmuştu ama onun yukarısında kalan radyo kulesi sürekli olarak büyüyordu.
Holman, adamların o kadar parayı buraya getirmelerinin imkanı yok, çok uzak dedi.
Marchenko kız arkadaşını buraya getiriyormuş.
Kız yürüyebilirdi. Sen 16 milyonu böyle bir yere saklar mıydın?
Ben 13 banka soyup polisleri de vurmazdım.
Zirveye yaklaştıkça yol dağın arka tarafına döndü ama sonra yine ön tarafına doğru kıvrıldı. Ve ansızın Los Angeles'ın tamamı Holman'ın görebildiği kadarıyla gözlerinin önüne serildi. Güneybatıda sisler içindeki Catalina Island, Capitol Records binasının Hollywood yazılı tombul silindiri, şehir merkezinden Century City'ye kadar bölgeye dağılan ve göğe yükselen gökdelenler.
Pollard, vay canına dedi.
Manzara Holman'ın umurunda değildi. Hollywood Sign yaklaşık olarak 10 metre aşağılarındaydı ve yol boyunca yerden 2 metre yüksekte yeşil bir zincirle çevrilmişti. Antenler ve mikrodalga çanaklarıyla kaplı olan radyo kulesi yolun sonundaydı ve birkaç telle daha çevrilmişti. Holman eliyle yazıyı gösterdi.
İşte orada. Hala parayı buraya gömdüklerini mi düşünüyorsun?
Pollard parmaklarını tele geçirdi ve aşağıdaki yazıya baktı. Eğim dikti. Harflerin kaideleri oldukları yerden gözükmeyecek kadar uzaktaydı.
Pollard, lanet olsun, aşağı inebilir misin dedi.
Ancak tellerin üzerinden atlarsak, ama teller için endişelenme, kameraları görüyor musun?
İletişim istasyonunun yanındaki tellerin üzerinde yer alan madeni direklere kapalı devre video kameraları yerleştirilmişti. Kameralar yazıya çevrilmişti.
Pollard ayak parmaklarının ucunda yükselerek eğimi olabildiğince görmeye çalıştı, sonra da başını eğerek iletişim istasyonuna baktı. İstasyonda da kameralar olduğu göze çarpıyordu. Yolun yukarısında zirveye çıkan 6 veya 9 metre uzunluğunda bir başka yokuş vardı. Pollard önce yukarı sonra da kameralara baktı.
Kameraların diğer ucundaki kim var?
Park hizmetler, atlı polisler 7 gün 24 saat burayı izlerler. Pollard tekrar yukarı baktı.
Yukarıda ne var?
Yabani otlar. Eski bir jeolojik inceleme aygıtı da var ama hepsi o kadar. Pollard iletişim istasyonuna doğru yürümeye başlayınca Holman da arkasından gitti. Pollard zaman zaman durarak yazıya baktı.
Yazının alt tarafından yukarı çıkabilir miyiz?
Hareket dedektörlerini bu nedenle koymuşlar. Alttaki kameralar yakındaki yamaçları görebiliyor.
Lanet olsun, çok dik. Harflerin altında düzleşiyor mu?
Biraz ama çok değil. Daha çok patikadaki geniş bir nokta gibi yazılar dağın yanına yerleştirilmiş. İletişim istasyonu daha da yüksek tellerle çevrilmişti. 3 metrelik telin üst kısmında dikenli teller vardı. Bulundukları yol, yolu bir duvar gibi kesen bir kapıyla sona eriyordu. Bir yanda dik bir yokuş, diğer tarafta da tellerle önlerindeki kapının arasında sıkışıp kalmışlardı. Holman bunu zincirlenmiş bir tünelde olmak gibi bir his uyandırdığını düşündü.
Holman, antenin diğer tarafında bir helikopter pisti olmalı ama ben hiç görmedim. Eğer biri alarmın çalmasına neden olursa buraya o şekilde ulaşıyorlar. Helikopter göndererek, dedi.
Pollard etraftaki kameralara, ardından da geldikleri yola baktı. Düş kırıklığına uğramış gibiydi.
Haklısın Holman, burası kapalı bir yer.
23. ayrımın sonu. Sayfa 272.